Musa 5. ayrım. Sayfa 83. İlk tartışmalar. Ertesi sabah Mos hemen yola çıkmaya karar verdi. Artık zamanıydı. Erkekler, karıları balıklarını onlarla paylaşmış bile olsalar, boş midelerinin verdiği huzursuzlukla öfkelenmeye hazır görünüyorlardı. Ekmeğimiz bile yok. Un bitti. Yakında bulacağız. Nereden? Bulacağız. Şimdilik mataralarımızı suyla dolduralım. Sen buna su mu diyorsun? Sorun azmış gibi Ruben kabilesinin ihtiyarlarından Eliab sabaha karşı ölmüş, bu olay bütün kabilede sinir krizlerine yol açmıştı. Biz de onunla birlikte ölüp gitseydik keşke diye bağırıyordu kadınlar. Bu çöl bizim mezarımız olacak. Bağırıyorlar, çığlıklar atıyorlar, komşulara sesleniyorlar, bu ölümün şu göç yolundan olduğunu haykırarak bir çeşit başkaldırı denemesi yapıyorlardı. Amcası İsar'ın hemen haber vermesi üzerine Mos, asık yüzünden sinirlerinin gergin olduğu belli olan Harun'la birlikte oraya gitti. Bağırıp çağıranlar İsar'ın babası ve Mos'un dedesi, Kuat'ın kabilesinin kadınlarıydı. Mos'un bilmediği bu küçük başkaldırıyı İsar'ın oğlunun kışkırttığı gerçeğiydi. Bu oğul amcaoğlunu sevmemişti. Ondan piç diye söz ediyordu. Aile içi bir kavga başlamak üzereydi ve Mos'un saygınlığı bundan zarar görebilirdi. Bu bağrışmalar Tanrı'ya isyandır diye öfkeyle konuştu Mos. Aslında sonsuz iyiliğini hiç hak etmediğinize göre sizleri cezalandırması için ona dua etmem gerek. Babamızın arkasından ağlamaya da mı hakkımız yok dedi kadınlardan biri. Babanıza ağlamaya hakkınız var ama hoşnutsuzluğunuzu böylesine bir rezaletle göstermeye kalkışmaya hakkınız yok. Mısır'dan kaçtığımız için buralarda ölen benim babam dedi Dathan adındaki. Mos onu bu serkeş tavırlarıyla daha önce de fark etmişti. ''Bizim babamız, anladın mı?'' diye bağırdı. ''Senin bize çektirdiğin eziyet yüzünden öldü Eliab.'' diye hırsla bağırdı kadın. ''Şimdi bunun hesabını nasıl vereceksin? Ne cevap vereceksin bize?'' ''Tanrı'nın gazabının senin üzerinde olmasını dileyeceğim. Eliab'ın yaşındaki erkeklerin hepsi öldü mü?'' Eliab ruhunu bugün teslim etti. Çünkü Tanrı'nın emri böyleydi. Senin ve tüm akrabalarının bu suçlamaları Tanrı'ya isyandır. Kohat bembeyaz olmuştu. Mos kendisinden kabilenin en yaşlısından izin almadan aile bireylerini azarlama cüretini gösteriyordu. Dedenle nasıl böyle konuşabilirsin Mısırlı? Sen amcaoğlum dedi Mos. Sen ailende Tanrı'ya saygıyı ve düzeni sağlayamıyorsun. Senin yerine bu kabileye başka bir şef tayin edeceğim. ''Ne hakla?'' diye öfkeyle bağırdı Kuat, elini Mos'a doğru sallayarak. ''Burada sadece benim sözüm geçer. Mısırlı piç, anladın mı? Ben senin dedenim ve seni lanetliyorum. Dilimizi bile bilmiyorsun. Sen bir Mısırlı'nın oğlusun. Senin anan Ramses'in kardeşi. Senin lanetin seni ve seni dinleyecek kadar budala olanları ilgilendirir Kuat. Ve senin otoriten Tanrı'nın bana bahşettiği ve tüm insanlarımızın ve kuşkusuz senin de boyun eğmek zorunda olduğunuz otoritenin yanında bir hiçtir. Kan yasası beni hiç ilgilendirmez. Bir kez daha isyana kalkışırsanız kendi istekleriyle benim peşimden gelen bütün kabile şeflerinin de onayıyla sizleri burada çölde bırakırım. O zaman üzerinizde her şeye Kadir Tanrı'nın lanetiyle nasıl yaşanırmış görürsünüz. Şimdi senden torununu aklını kullanmaya davet etmeni istiyorum Kuhat. Sakin ol baba diye araya girdi İsar. Seni lanetliyorum diye bağırdı Kuhat Mos'a. Çökük, ihtiyar dudaklarından tükürükler saçarak. Seni lanetliyorum kanı bozuk piç. İsar elleriyle yüzünü örttü. Çevrelerinde insanlar mırıldanmaya başlamıştı. Kadınlar ağlıyor, bazıları bağırıyordu hala. Mişael yalvarır gibi kolunu sıkıyordu Mos'un. Kuhat, babamın babası ve sen Korah, göklerdeki Tanrı'nın elçisine ettiğiniz bütün beddualar size geri dönecektir, dedi Mos. Öfkeden bembeyaz olmuştu. Tövbe için çok az zamanınız var. Çünkü Tanrı sizi lanetleyecektir. Bu korkutucu sözlerdeki alışılmadık ciddiyet karşısında bazı kadınlar kısık çığlıklar attılar. Kuat'ı tutmaya koştu insanlar. Mos'un üstüne atılmaya çalışan Korah, Dathan ve Abiram'ı yakaladılar. Mişael, Mos'un kulağına eğilmiş yalvarıyordu. ''Yeğenim, yeğenim lütfen.'' Etraflarına insanlar toplanmıştı. Harun'un yüzü bembeyazdı, bayılmak üzereydi ve karısı Elişeba koluna yapışmıştı. Öfkeli bir hayvan gibi homurdanıyordu. ''Senin kim olduğunu biliyorum Korah.'' dedi Mos yüksek sesle. ''Sen Gelmek istemeyenlerden biriydin. Sen mısır baklası ve soğanlarıyla dolu bir mideyi Tanrı'nın kutsal ışığına tercih edenlerdensin. Sen özgürlük ve onurun anlamını bile bilmeyenlerdensin. Bir an sustu, nefes aldı. Sonra devam etti. Seni azlediyorum amca oğlum Korah. Şu andan itibaren ailen Harun'un emrinde. Şimdi babanızı defnedin. Sonra derhal yola çıkacağız. Ne? Burada çölün ortasına mı gömeceğiz? Hayvan ölüsü gibi, diye bağırdı ihtiyar bir kadın, Eliab'ın karısıydı. Eşeğin sırtına yükleyip korkutacak mıyız, dedi Harun. Aklını mı kaçırdın? Nerede gömmek istiyorsun ha? Yoksa buralarda aile mezarın mı var? Gerçekten nereye gömelim istiyorsun, diye sordu İsar. Sen o pis çeneni kapa, diye tekrar haykırdı kadın. Mosun uşağı. Harun birden doğruldu. Öfkeyle bana bak kadın, diye bağırdı. Susacak mısın sen? Bu ani cesareti çevrede hissettiği destekten almıştı Harun. Gerçekten de kabile reisleri bağırışmaların sebebini anlamak için yanlarına gelmişlerdi ve Kohat'ın tarafını tutacak gibi görünmüyorlardı. Samuel, içlerinden biri, ''Şu sıra bir ayaklanmanın hiç zamanı değil.'' dedi. ''Mısır'dan çıktığımızdan beri bağırıp çağırmalarınızla, yerli yersiz sözlerinizle herkese kötü örnek oluyorsunuz. Durmadan bir şeylerden yakınıyorsunuz ve Mos'un otoritesine karşı çıkıyorsunuz. Biz onu şef olarak seçtik. Ve bizim şefimiz sadece o, gökteki Tanrı'nın da seçtiği şefimiz. Burada herkesin huzurunda size Tanrı'nın gazabından korkmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.'' Kohat yutkundu. Eliab'ı defnedin, dedi. Çabuk. Mos, öfkeden çeneleri kilitlenmiş, döndü. Harun, İsar, Mişar ve Yeşu peşinde olduğu halde yürüdü. Muhalefetin bu kadar güçlü olduğunu bana söylememiştin, dedi Harun'a. İş o kadar basit değil, diye anlattı Harun. Elimden geleni yaptım. Hatta belki fazlasını yaptım. Belki de bazılarını fazla zorladım. Korah gibilerini mesela. Korah bize katılmayı babasının zoruyla kabul etti. Öyle değil mi İsar? Belki ben senin, bizim, yani ailemiz için senin Ramses'in yeğeni oluşunu bu kadar önemseyeceklerini düşünemedim. Dilimizi çok iyi konuşamıyorsun. Sonra kıskançlıklar giriyor araya. Ötekiler başları önlerinde dinliyorlardı. Oğlun beni kıskanıyor, öyle mi? Diye sordu Mos İsar'a. İlk kez duyuyorum. Hiç kuşkulanmadın mı? Belki de bazı garip davranışlarına dikkat etmemekle hata ettim. Onun gözünde gerçekten de daha birçokları için olduğu gibi sen bizden biri değilsin. Sen bir prenssin, soylusun. Yani oradayken öyleydin. Bizse tutsaktık. Bir kez daha bir prens bize hükmediyor. İsar söylediklerinden pişmanlık duyar gibi konuşuyordu. Bana karşı olanlar çok mu? İsar başını önüne eğdi. Evet, sana yalan söyleyecek değilim. Pek çok kişi senin hakkında benim oğlum gibi düşünüyor. Kıskanıyorlar. Bir kez daha bir Mısırlı bize kumanda ediyor, diyorlar. Onlara boşuna senin bizim gibi Mısırlılara karşı savunduğunu anlatmak istedim. Harun çadırı söken oğullarına yardıma gitti. Ötekiler de hazırlanmak için çadırlarına döndüler. Sadece Yeşu gitmemişti. Öfkelisin, dedim Mos'a. Seni anlıyorum ve sanırım bizi götürmek istediğin yere varıncaya kadar da öfkeleneceğin daha pek çok şey olacak. Ama öfke hızını kesmekten başka hiçbir işe yaramaz ve bizim de hızımızı keser. Mos genç adama baktı. Geniş, sakin yüzü, çok kısa kesilmiş saçlarıyla daha da kendinden emin, yenilmez görünüyordu. 25 yaşındaydı sadece. Bütün bunları nasıl bilebiliyordu? Ve neden Mos'un yanında yer almıştı? Bunu kendisine sordu. Ben ağır kanlıları sevmem, diye cevap verdi Yeşu. Sen kanatlı gibisin. Çok fazla bakla yemişler, dedi Mos. Kahkahayla güldüler. Bu tartışmalar ve Eliab'ın gömülmesi 3 saatlerini aldı. Balıkçılar bundan yararlanarak ağları birer kere daha attılar ve Mos, Yeşu'ya emanet ettiği savunma birliği hazırlanması konusunda bilgi aldı. Bir grup kadın yanlarına gelmişti. Balıklar ne olacak? İleride gene tutarız. Peki ya tuttuğumuz balıklar? Tuttuğumuz balıklar. Birkaç saatte bozulmaz, diye cevap verdi Mos. Ama daha fazla değil. Bu akşam yenmesi gerek. Sonra Yeşu'ya döndü. Hazırladığınız mızrakları göster bana. Yeşu koşarak gitti ve peşinde Mişael'le birlikte birkaç genç adamla döndü. Hepsinin ellerinde mızrakları vardı. Ötekiler çadırların sökülüp katlanmasına yardım ediyor, dedi Yeşu. 1000 kişiye yakınız. Al, mızraklar hazır. Moz sopaların işlenişindeki ustalığa hayret etti. Uzunlukları aynı değildi. Ama yapıldıkları ortamın koşullarında yapabileceklerinin en iyisini başarmışlardı. Hemen hepsi serve ağacındandı. Uçları tarif ettiği gibi ateşte sertleştirilmişti. Baş parmağıyla sivriliğini yokladı. Memnun olduğunu belli etmek için başını salladı. Birini eline aldı. Avcunda tarttı ve fırlattı. Mızrak 50 arış kadar uçtuktan sonra kuma bir arış derine giderek saplandı. Bu mızrağın tam gereken ağırlıkta olduğunu gösteriyordu. Genç adamlar denemeyi şaşkın bir hayranlıkla izlemişlerdi. Tanrı'nın seçtiği insanın kolu da güçlüydü. Moz gitti, mızrağı kumdan çekip aldı ve onlara doğru geldi. "Kaç tane yapabildiniz?"
281 tane diye cevap verdi Yeşu. "Yeterli değil biliyorum ama çok vaktimiz olmadı. Ağlarla da uğraşmak gerekti."
Moz gülümsedi. Genç adamları süzüyordu. Hepsi Mısır şantiyelerinin eski işçileriydi. Güçlü, atik bedenler ve kararlı yüzler. "Şimdilik," dedi onlara, "bize vaat edilmiş olan toprağa, atamız İbrahim'in geldiği ülkeye doğru gidiyoruz. Bir toprağa olan, yerleşmiş insanların gözünde başı boş dolaşan, yurtsuz bir halk olacağız hep. Yani onları tehdit eden bir tehlike. Ya bir kez daha tutsak etmek isteyenlerin saldırısına uğrayacağız ya da ana yurdumuzu ele geçirmemize engel olmak isteyecek insanların saldırısına. Sonuçta kendimize silah yapmak zorundayız. 1000 tane mızrak çok iyi olur ve bir an önce tamamlanması gerekir. Ama bu bile yeterli olmayacaktır." Bekliyorlardı. Kaç tane yapmalıydılar?
"Saldırıya uğradığımız takdirde bu güçlü bir düşmanın 27 bin kişiye saldırmaya göze alabilecek kadar güçlü bir düşmanın saldırısı olacaktır ve 27 bin kişinin en az yarısı kendini savunabilmelidir. Saldıran biz olacaksak o zaman da başaracak kadar güçlü olmamız gerekir. En az 5 bin kişilik silahlı bir gücümüz yoksa ne kendimizi savunabilir ne de saldırabiliriz."
Sonra Yeşu'ya dönerek ekledi. "Senin aramızdan 4000 güçlü ve cesur adam bulabileceğinden eminim. Bu çocuklar gibi güçlü ve cesur. Kamanız var mı?"
"Birçoğunun kaması vardı. Bir ordunun elinde birkaç tür silah olmalı," diye açıkladı Moz. "Yay, mızrak, kılıç, mancınık ve böyle mızraklar yoksa lobut ve korunmak için de kalkan. Bizim ordumuzun elinde sadece sizin yapacağınız silahlar olacaktır. Sapan atmakta ustalaşmanızı istiyorum. Kullanmasını bilen bir adamın elinde çok etkili bir silahtır ve çok kolay yapılır."
Başlarını salladılar. Birçoğu kullanmayı biliyordu. "Daha sonra," dedi Moz, "düşmandan ele geçireceğimiz silahlarımız olacak." Genç adamlar şaşmış görünüyorlardı. "Yenilmiş bir düşman iki kere yenilmiştir. Çünkü silahlarını savaş alanında bırakır." Sonra genç adamların omuzlarının üstünden çadırlara baktı. Birçoğu toplanıp katlanmıştı. "Ama şunu unutmayın," dedi gülümseyerek. "Silahın ikinci derecede bir önemi vardır. Asıl önemli olan silahı tutan ele hükmeden kafadır. Hızlı, canlı, kurnaz ve zeki insanlar istiyorum. Ben sadece sizin temininizim. Komutanınız, gerçek komutanınız Tanrı'dır. Sizden onun koruyucu sevgisine layık olmanızı istiyorum. Yüksek sesle söyleyin. İçinizden söyleyin. Tanrı beni korur." Genç adamlar sözleri tekrarladılar. "Yeşu, sen benim yardımcım olarak bu çocuklarla seçeceğin öbür adamların şefi olacaksın. Siz ailelerinizle değil grup halinde birlikte yürüyeceksiniz. Birliğin yarısı benim hemen arkamda, öbür yarısı kervanın sonunda yürüyecek." Bütün çadırlar toplandığında neredeyse öyle olmuştu. Moz 6 saatten fazla yürüyemeyeceklerini düşündü. Eliab gömülmüş ve mezarın üzerinde kaya parçaları yığılmıştı. Yeşu 500 adamıyla Moz'un ardındaydı. Geri kalan 500 kişi kervanın sonunda yürüyordu. İnsanlar bu adamlar da nedir diye düşünüyordu kuşkusuz. Koyunlar meliyor, eşekler arada bir anırıyordu. Moz atına bindi ve kervan kımıldadı. 27 bin insandan oluşan birkaç bin arış uzunluğunda bir kervan. Ümitle, öfkeyle, hüzünle, kinle ve korkularla dolu. Yaratıcının bütün yarattıkları gibi. Altın yaldızlar serpiştirilmiş kara bir çamurdan yoğurduğu 27 bin insan. "Tanrım, gerçekten bir ulus yaratabilecek miyiz?" diye düşündü Moz. Ama gökyüzü açıktı, aydınlıktı. Doğuda yeşil ışıltılı bir sedefle. O olmadığı zaman sen sadece bir baykuşsun.
Moss atının yelisinin ardından günün son ışıklarıyla yaldızlanan denizi ve kumları seyrederken yakında onlara bir yasa getirmek gerekecek diye düşünüyordu. Mısır baskısından kurtulduklarından beri düzen tanımaz ve serkeş olmuşlardı. Ama yasadan da önce onları doyurmak zorundaydı. Düşünceleri bir kez daha Tisipora'ya gitmişti. Tisipora, çocukları, Yetro. O sırada Mısırlılardan alınmış atlardan birine binmiş olan Harun söylendi. Acıkmaya başladım. Geç bile kaldın diye mırıldandı Moss. Solunda pembeden mora dönüşen dağların yaptığı perdenin önünde çok koyu yeşiliyle simsiyah görünen ağaçlara baktı. Döndü ve mola emri verdi. Oysa geceye kadar en az bir saatleri vardı. Dur diye tekrarladı Yeşu. Arkasındaki muhafızlar dur diye haykırdılar. Birkaç kişi kervan boyunca koşarak emri tekrarladı. Moss atından indi ve Harun'dan kabile şeflerini ama yalnız olarak yanına çağırmasını istedi. Sonra birlikte ılgın ağaçlarına kadar yürüdüler. ''Şu beyaz yumruları görüyor musunuz?'' dedi Moss. Birini ağacın gövdesinden söküp alarak. ''Bunlar yenir.'' Bakla iriliğinde bir parçayı şeflerden birine uzattı. ''Tadına bak.'' Adam mannayı gönülsüzce ağzına attı. Çiğnemeye başladı. ''Ballı ekmeğe benziyor.'' ''Her neyse, bundan ekmek yapılabilir.'' Manna'yı ilk gören Harun bir parça kopardı ve o da ucunu ısırdı. Ötekiler de onu taklit ettiler. Bu nedir peki? Bu Tanrı'nın açlıktan ölmemeniz için size sunduğu ekmek, dedi Moss. Yüzüne baktılar. İnanmış görünmüyorlardı. Kuşkusuz acaba Tanrı'nın unu mu bitmiş yoksa buğdayı mı yok diye düşünüyorlardı. Moss bakışlarından anlıyordu. Şurada çölün ortasında bir buğday tarlasına rastlayıvermeyi tercih ederlerdi. Gerçekten de yenebilir. Peki herkese yetecek kadar var mıdır? Hepimize yeter. Yarın sabah güneş doğar doğmaz kadınların ağaçlardan bu yumruları toplamalarını istiyorum. Aile başına bir omer hesabıyla. Manna sabah çok erken toplanacak ve günü gününe yetecek. Bir kez daha şaşkın gözlerle Moss'a baktılar. Harun bile. Ya yarın sabah bulamazsak? Şayet Tanrı'ya güvenmezseniz bulamazsınız dedi Moss. Bu şeyi neden yarın sabah erken toplamak gerekiyor diye sordu adamlardan biri. Çünkü sıcakta yumuşar ve içine kurt dolar. Ekmek yapmak için toplar toplamaz havanda dövüp hemen pişirmek gerek. Bir de bakın bunları görüyor musunuz diye devam etti Moss. Yerden birkaç ot koparıp denize yıkamaya giderken. Bu da yenir. Bu hindiba. Güzelce yıkayıp yiyebilirsiniz. Sonra anlattıklarını görüntüyle de desteklemek için bir sap hindiba alıp ağzına attı. Ötekileri adamlara uzattı. Bunlardan her yerde var. Ekmek ve salata. Her gün aynı şeyleri yemekten iyidir. Sapları koparmaya başlayan parmaklara baktı ve bir parmağın bile güvensizliği ifade edebileceğini düşündü. Her gün aynı şeyleri bulabilsek diye mırıldandı kabile şeflerinden biri. Biraz acı dedi bir başkası. Salata mı? Tuzsuz salata diye itiraz etti üçüncü. Tuz istiyorsanız bir kaba deniz suyu doldurup güneşte bırakın. Akşam su buhar olup uçunca kabın içinde biraz tuz bulursunuz. Hiç de heyecanlanmış görünmüyorlardı. Ama Moss'la tartışmamak gerektiğini öğrenmeye başlamışlardı. Kendi insanlarının yanına döndüler. Bir kez daha çadırlar kuruldu. Balıkçılar işbaşı yaparken ateşler yandı. Birden güneyden gelen bir kara leylek sürüsü, kanat ve gaga curcunası arasında yeni tutulmuş balıkların boşaltıldığı kumsala indi ve kuşlar küçük balıklara saldırdı. Kızlı oğlanlı çocuklar kovalamak için koştular ama koca kuşlar vazgeçmeye niyetli görünmüyorlardı. Gagalarıyla ve güçlü kanatlarıyla karşı koydular. En az 100 leylek vardı. Bir yandan kovalanırken öbür yandan geliyorlardı. ''Bırakın, ellemeyin.'' diye seslendi. Saldırganları gözleyen balıkçılar. ''Bırakın, ellemeyin.'' diye seslendi saldırganları gözleyen balıkçılar. ''Bizim istemeyip attıklarımızı yiyorlar.'' O zaman durup kuşların ağlarda unutulup kalmış karidesleri, küçük kabukluları ve nasıl olup da ağlara takılabildiğine şaştıkları çok küçük balıkları iştahla gagalayışını seyrettiler. Leylekler bir süre daha kanat çırptıktan sonra havalanarak ağaçlıklara doğru uçtu ve gece için konaklamadan önce akşam yemeklerini çekirgeler, birkaç kertenkele ve başka 3-5 böcekle tamamladılar. Moss onları seyrediyordu. Düşünceliydi. Nereden geliyorlar? Döndü. Konuşana baktı, yeğeniydi, Harun'un kızı. Mısır'ın uyuşturan sıcağından Uzakta, çölden ve denizden esen rüzgarla yepyeni renklerle açmaya başlayan bir çiçek. Bir an bu çiçeği anasının gönül kısırlığından ve genç kızlığa geçmeye bile vakit bırakmadan onu, kendini bir şey sanan bir kadın adayı ve sonunda doğurgan bir dişi yapacak olan budalalığından korumak mümkün mü diye düşündü. Afrika'dan geliyorlar diye cevap verdi. Kışı orada geçirir, sonra ilkbaharda böyle yola düşerler. Gençlik güzeldi. Yetişkini böylesine çirkin yapan şey kötü düşüncelerdi. Kinler, alçaklıklar, yalanlar, pis kıskı... Pis kıskançlıklar. Kendini evrenin merkezi sanan insanın kibirliği, bencilliği, tembelliğin mutlu edilgenliği, yürek yoksulluğu, ölümün unutuluşu ve daha da kötüsü ölüm korkusu. O genç bir ulus istiyordu. Güzelliğin ve cesaretin egemen olduğu bir ulus. Bu yüzlerinde silinmez izler kalmış ihtiyarları değil. Öylesine derin izler ki insan ayaklarının değil yüzlerinin üzerinde yürüdüklerini zannederdi. Nereye gidiyorlar? Kuzeye, büyük yeşilin ötesine, oradaki bilinmedik ülkeleri. Gözlerini kaldırdı ve yüksekte, göğün çok yükseklerinde bitkin düşmüş bir leyleğin leşini bulma ümidiyle daireler çizerek uçan bir çift akbaba gördü. Harun, seslenen Elişebay'dı. Dilini tutmayı öğrenmişti ve Mos'tan uzak duruyordu. Harun çadır kurmak için ailesine yardım etmeye gitti. Sonra Mos'la paylaştıkları çadırı kurmak için döndü. Bir saat sonra bütün kumsal bir kez daha ızgaradaki balıkların dumanıyla örtülmüştü. Mos soyundu ve denize girmeye gitti. Sadece birkaç genç peşinden gelmişti. Ötekiler kuşkusuz bir pınarbaşı bulmayı bekliyorlardı. Döndüğünde kurulanırken yeğeni Michael'in ateş yakmış olduğunu ve yassı bir taşın üzerinde ona kocaman iki parça balık kızarttığını gördü. Balığın sadece kadınlara verileceğini söylemiştim dedi Mos. Bunlar annemle teyzemlerin payları diye anlattı Michael. Dün akşam çok fazla yediklerini söylüyorlar. Birer parça aldılar, daha fazla yiyemeyeceklerini söylediler. Bu akşam balık istemiyorlar. Demek ki sızıldanmaların nedeni sadece açlık değil dedi Mos. Biraz da yemek yeme keyfi. Michael ona gizli anlamlar taşıyan bir bakışla baktı ve kamasının ucuyla balıkları çevirdi. Peki sen yedin mi? Diye sordu Mos. Hayır, senin emrine uyuyorum. Balıkların kadınlara verileceğini söyledim. Ama madem ailendeki kadınlar istemedi, sen kendin niye yemedin? Ama madem ailendeki kadınlar istemedi, sen kendin niye yemedin? Önce senin yemeni istedim. Neden? Çünkü senin gördüğünü ben de görüyorum ve düşündüklerini tahmin edebiliyorum. Öyle mi? Pek çoğumuz anladık artık. Sen olmasaydın şu anda hala Mısırlı ustabaşının kamçısı sırtımızda şaklıyor olacaktı. Anladığınız bu mu sadece? Hayır. Senin bizim için bir baba olduğunu da anladık. Mos başını önüne eğdi. Bir baba. Onun hiç babası olmamıştı. O zaman gel parçanın birini paylaşalım. Öteki Harun'a kalsın dedi. Nasıl emredersen. Harun gelmişti. Mos balığı ona verdi. Son lokmasını da ağzına attıktan sonra Harun, her şey yolunda dedi. Yarın ekmeğimiz de olacak ama hala et bulamadık. Mos'la Michael kahkahayla güldüler. Harun gerçek bir hayretle onlara baktı. İki oğlu Nabiab ve Eleazar uzaktan babalarına bakıyorlardı. Onun balık yemekte olduğunu görerek şaşmışlardı. Gülünecek bir şey mi söyledim, dedi. Sadece yeğenine hitap edermiş gibi yaparak. Taze kızarmış bir balık yedin ve et bulamadığından yakınıyorsun. Üstelik Michael'le ben bir parçayı paylaştık ve sana bütün bir parça bıraktık. Yakındığım yok. Sadece ötekilerin et yemeye alışık olduklarını ve hala et bulamadığımızı söyledim. Hepsi bu, diye cevap verdi Harun. Çok sinirlenmişti. Ama görüyorsun, açlıktan ölmedik daha. Hoşgörülü değilsin, dedi Harun. Başında bulunduğun insanları anlaman gerek. Hayır, bir şefin hoşgörülü olmaya hakkı yoktur Harun. Yanlışın var. birini anlamak, onun zaaflarını hesaba katmak zorunda bırakır seni ve önemli bir karar almak gerektiğinde bu nedenle zorlanırsın. Ben Mısır'daki yediklerinizle çölde bulabildiklerinizle birbirine benzemediği için yakındığınız zaman bunu kesinlikle hoş görmem. Ömrümüzün sonuna kadar kıtlık çekeceğimizi mi sanıyorsunuz? Sizi tutsaklıktan kurtaran Tanrı'nın adına biraz sabırlı olamaz mısınız? Gelecek hakkında hiçbir hayal kurmamak ne kadar garip bir şeydi. Çocuklar bile ertesi gün için bir şey vaat edildiğinde sabırla bekleyebilirler. Hayır, bu adamlara et gerekti. Hemen, şimdi. Ağızlarından tek şikayet sözü duyulmayanlar sadece gençlerdi. Neden? Her gencin yüreğinde bir baş kaldırı filizi yeşerdiği için mi? Her baş kaldırı bir ümitle beslendiği için mi? Yahut da büyükleri gibi henüz rahat bir hayatın alışkanlığıyla yumuşamamış olduklarından mı? Yeşu, yanında Zikri adında bir genç adamla, Mos onu tanımıştı, yanlarına geldi o sırada. ''Tanrı beni kendi seçtiği bir toprakta ulusunuzu yaratmakla görevlendirdi Harun.'' dedi Mos. ''Ve ben kızarmış kuzu tutkunlarıyla bir ulus yaratmak niyetinde değilim. Kenan'da bizi bekleyen rahat ve kolay bir hayat değil, toprak verimli olsa bile. Ben genç ve cesur bir ulus yaratmak istiyorum. Kendini savunacak, gerektiğinde saldıracak ve yoksunluklara katlanabilecek, onlarla savaşabilecek bir ulus.'' Sizden Tanrınıza layık olmanızı istiyorum. Tanrının askerleri olmanızı. Eğer siz Tanrının yarattığı kullarsanız, sizde ümidin ışığını görmek isterim. Ama için kendisi de ümidin bir neden olmadan yaşayamayacağını biliyordu. Aksi halde hayat ümidi kumun suyu emdiği gibi emer, yok ederdi. O, kendisi, bu insanlara tutunabilecekleri, daha doğrusu tekrar yaşayabilecekleri rüyalarını süsleyebilecek bir hayal sunmak zorundaydı. Özgürlük, çok soyut bir kavramdı. Tıpkı saygınlık gibi. Özgürlük ve saygınlık, boş bir mideyle özdeşleşecek olursa, bütün çekiciliğini kaybederdi. Bir daha sefer, onlarla konuştuğunda bunu göz önünde bulacaktı. Bir dahaki sefer onlarla konuştuğunda bunu göz önüne alacaktı. Harun susuyordu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Diplomasi yeteneği paramparça olmuş, yenilmişti. İhtiyarlar ölecek. Onlar için en hayırlı olan da bu, diye mırıldandı sonunda. Zaten az önce yaşlı bir kadın öldü. Nesi vardı? Yaşlılık. Oğullarının yalnız gitmesini istememiş. Yorgunluğa dayanamadı kuşkusuz. Hiç kimse bu göçün ölüme karşı bir garanti olduğunu iddia etmemişti. Hepimiz saati gelince öleceğiz. Yaşlıların ölümü, Harun, Mısır'dayken beklenen bir acı olarak kabul edilen bu ölümler, çölde anlam değiştirerek özgürlüğe ödenmiş bir bedel gibi gösterilmemelidir. Senden bu konuya özen göstermeni rica ediyorum. Mısır'dan çıkışımız ve çölün zorlukları, büyüklüklerimizden kurtulmak için kullanılan bir bahane değildir. Yaşlılar, anılarımızın çok önemli bir parçasıdır. Onun için değil mi ben, kadınlarla birlikte onlara da yiyeceklerde ayrıcalıklı davranılmasını istedim? Harun şaşırmış görünüyordu. Bütün bu fikirler, bu sözler yorulmuştu ve Tanrı'nın kendisine değil de Mos'a seslenmiş olmasına neredeyse şükredecekti. Mos okumuş adamdı, bilgiliydi, yönetmeye alışmıştı, deneyimliydi. Bütün bu kavramlarla, bu sorunlarla baş edebilirdi. Oysa kendisi, Zikri dedi bir süre sonra Mos, kadınların balık yemeyi reddettikleri doğru mu? Genç adam sıkıldı. Bütün bunlar için bir şey söyleyemem Mos, diye cevap verdi. Reddetmek biraz abartılı bir söz belki. Ama bazılarının bir gün önce yedikleri gibi bir balığı temizleyip ayıklamak istemedikleri doğru. Yağda kızarmış balık yemek istemiyorlar. Yağda kızarmış balık yemek istiyorlar. Çok iyi. Git balıkçılara söyle, tuttukları balığın onda birini Tuttukları balığın onda biri onlarındır. Zikri Musa muzip bir bakış fırlattıktan sonra kalktı, kıyıya doğru yürüdü. Et sorunu içinde diye şu. Tepelerde, dağların yamaçlarında ceylan gördüm. Avlayamaz mıyız? Vurabilirsen tabii. Neyle avlamayı düşünüyorsun? Sapanla. Vurabilsen bile alıp gelmek için dağa tırmanman gerekir. Alıp gelebilirsen bu kez paylaşma sorunu ortaya çıkar. Herkese yetecek kadar et olacağını sanmıyorum. Bu bölgenin ceylanları ufak. Bir hayvan 10-12... Bir hayvan 10-12 kişiden fazlasını doyuramaz. Düşünebiliyor musun? Bir öğün yemek için 2500 ceylan vurmak gerekiyor. Aksi halde kıskançlığa yol açarsın. Yeşu gülmeye başlayınca Mos da güldü. Etin sözünü etmeyelim dedi. Gece çoktan inmişti. Yorgunluk ve gün boyu yaşanan gerginlikler, genç, yaşlı, erkekleri, kadınları, denizin çakılları kıyıya sürüklediği gibi uykuya sürüklüyordu. Bir baykuş sesi Mos'u uyandırdı, dinledi ve bu ötüşte bir soru sezinledi. Yakındaki bir ağaçta, tek başına gecenin içinde yapayalnız bir varlığın korkularını anlatıyordu belki. Hayatının anlamını arıyordu. ''Tanrı'' diye mırıldandı ona cevap vererek. ''Tanrı baykuş, onunla geceye hükmediyorsun.'' O olmasa sadece bir baykuşsun. Sadece bir baykuş. Sanki onu duymuş gibi baykuş sustu ve Mos tekrar daldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte en az 100 kişi ılgın ağaçlarından manna toplamaya gitti. Bu iş için epeyce uzağa gitmeleri gerekti ve epeyce heyecanlı anlar yaşandı. Çünkü ağaçlıkların çok olduğu taşlı kayalı araziye girdiklerinde her an bir yılanla karşılaşabiliyorlar ya da düşüyorlardı. Bir ikisini yılan sokmuştu ve Mos'a gelmişler, suç ondaymış gibi söylenmişlerdi. ''Nasıl bir yılandı?'' diye sormuştu Mos. ''Yılan işte, ne bileyim.'' diye şişmiş elini göstermişti adam. ''Başı yuvarlak mı, üç köşe mi?'' ''Yuvarlaktı galiba. Rengi?'' ''Siyah. Uzun muydu çok?'' ''Çok uzun. 4-5 arış vardı.'' Mos, yeşilliklerin arasında sinir otu aramış, birkaç yaprak koparmış kazazedeye uzatmıştı. Karın bunları yağlı bir şeyle, kaldıysa zeytinyağıyla yarım saat kaynatsın. Yoksa suyla da olur. Bunun elini... Bunu elinin üzerine koy. Pansuman yap. Yarına hiçbir şey kalmaz. Seni sokan bir Suriye yılanı. Zehirli değildir. İki kişiyi de zehirli yılan soktu. Mos ısırılan yere kamasının ucuyla bir yara açarak kanı akıttı. Manna toplayıcıları derhal... Manna toplayıcılara derhal emir verildi. Ağaçlıklara girmeden uzun bir sopayla otlara vuracaklardı. Bu bile tehlikeyi kesin olarak önleyemiyordu. Çünkü sopadan korkmayan siyah kobralar dikilerek kendilerini rahatsız edecek olanlara saldırmaya hazır bekliyorlardı. Sonunda Mos'un emriyle çöl sıcağı başlamadan manna toplama işine son verildi. Manna dövüldü, ezildi, suyla yoğruldu ve yassı sattı. Manna dövüldü, ezildi, suyla yoğruldu ve yassı taşlar üzerinde pişirildi. Elde edilen ürün doğal olarak yassı, hafifçe tatlı bir ekmekti. Hindibayla, kalan peynirle, balıkla yenebilirdi. Yeni ve değişik bir lezzetti ama ondan da çabuk bıkılacaktı. 5. ayrım sonu, sayfa 99.